Paradigmanın iflası. Resmi ideolojinin eleştirisine giriş. Fikret Başkaya. Doz Yayınları. 6. baskı Eylül 1997. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Okuyan Narin Alemdar. Fikret Başkaya 1940 yılında Denizli'de doğdu. İzmir Atatürk Lisesi'ni bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine girdi ve bu fakültenin İktisat ve Maliye bölümünden mezun oldu. Burs kazanarak gittiği Fransa'nın Paris ve Poitiers Üniversitelerinde iktisat dalında doktora yaptı. Doktora çalışmaları döneminde ve sonrasında az gelişmişlik emperyalizm ve kapitalizmden sosyalizme geçiş sorunları üzerine çeşitli araştırmalar yaptı. 1973 başında Türkiye'ye döndü, askere alındı. Yedek subay okulundan kötü düşünce ve davranış sahibi olduğu gerekçesiyle er çıkartılarak sakıncalı piyade olarak Erzurum'a, Oltu, sürgün edildi. Böylece Başkaya en tahsilli er ünvanını da kazanmış oldu. Askerlik sonrası bazı demokratik kuruluşlarda araştırmacı olarak çalıştı. 1979'da üniversitede görev alan Başkaya, Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim üyesiyken ve sakıncalı piyade çıkarılmasından 20 yıl sonra 1993, elinizdeki kitapta devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü aleyhine görüşler ileri sürdüğü gerekçesiyle ünlü TMK, Terörle Mücadele Kanunu'nun 8'e 1 maddesinden M20 ay hapis ve 41 milyon 666 bin Türk lirası para cezasına çarptırıldı. Haymana cezaevindeki 20 aylık mahpusluk döneminde düşünce suçlusu ünvanını kazandı. Çok sayıda kitap, makale ve çevirisi bulunan Başkaya, arkadaşlarıyla birlikte kurduğu Özgür Üniversitenin yöneticilerindendir. 1. Bölüm Giriş. Ne mutlu o yoksullara ki öte dünya onlarındır. Er ya da geç bu dünyada onların olacaktır. 1. Türkiye 200 yılı aşkın bir zamandan beri batı gibi olmak için onu taklit ediyor. Küçük bir azınlığın refahı pahasına giderek insanlığın varoluş koşullarını ortadan kaldıran burjuva uygarlığının ayrıcalıklı ülkelerine benzemek istiyor. Öyle bir burjuva uygarlığı ki sahiplerinin çıkarını olarak sermayenin genişletilmiş yeniden üretimini sağlıyor da bir bütün olarak toplumun basit yeniden üretimini sağlayamıyor. Dipnot Londra Mektubu 1843. Her dönemde iktidarı ele geçirenler kurtuluş reçetesinin ceplerinde olduğunu ve 5-10 yılda sorunların çözüme kavuşacağını söylüyorlar. Ne var ki 5-10 yılların sonu bir türlü gelmiyor. Hedef ufukta bir çizgi gibi hep uzaklara kayıyor. Üstelik Latince deyimdeki gibi dipnot Majore Langincio Reverentia, uzaklaştıkça prestiji artıyor. Mustafa Reşit Paşa'nın 3 Kasım 1839'da Gülhane Parkı'nda okuduğu Tanzimat Fermanı'nda Haddi Hümayun, memleketimizin coğrafi durumuna, mümbit topraklarına ve halkın kabiliyet ve istidadına göre üzümlü şeylere teşebbüs olunduğu takdirde 5-10 yıl içinde Allah'ın yardımıyla istenilen dipnot, altını biz çizdik, şeylerin hasıl olacağı söyleniyordu. Bunun içinde bazı yeni kanunların konulması lüzumlu ve önemli görülmüştü. Türkiye'nin 200 yılı aşan asrileşme, muasırlaşma, batılılaşma, çağdaşlaşma, kalkınma, çağ atlama problematiği sömürgeleşme sürecinden başka bir şey değildir. Söz konusu olan süreklilik gösteren bir çizgidir. İdris Küçük Ömer'in deyişiyle bir yenilgi tuzağıdır. Mustafa Reşit Paşa Osmanlı İmparatorluğu'nu sivilleşine sokmaya çalışıyordu. Bugünün yöneticileri de Türkiye'yi AET'ye sokmaya çalışıyorlar. Mustafa Reşit Paşa'dan bu yana 1,5 yüzyıl geçtiği halde Avrupa'nın hemen tüm kapıları Türklere kapalı. Batıya gidebilmek için vizeyi içine sindirmek ve barajı aşabilmek gerekiyor. 3. Mustafa zamanında bu devlet nasıl kurtulur sorusu şimdilerde bu devlet nasıl kalkınır sorusuna dönüşmüş görünüyor. Bütün bu dönem boyunca yönetici elitin topluma ve dünyaya bakışında radikal bir değişiklik söz konusu olmadı. 2. Bizim sömürgeleşme olarak gördüğümüz süreçte Cumhuriyet'in kurulmasıyla bir kopukluk ortaya çıkmamıştır. Cumhuriyet rejimi Türkiye'nin emperyalist batı ile olan ilişkilerinde ve kapitalist dünya sistemi içinde Türkiye'nin konumunda köklü bir değişikliği temsil etmiyor. Dolayısıyla bir yenilgi tuzağını temsil eden paradigmanın dışına çıkmak söz konusu değildi. Resmi ideolojinin yaymaya çalıştığı görüşün aksine Cumhuriyet döneminde sömürgeleşme yolunda ilerlemekten başka bir şey değildi. 3. Bugün Türkiye'nin kendi yolunu bulabilmesi, sağlıklı bir kalkınma yoluna girebilmesi, uluslararası düzeyde saygın bir ülke konumuna gelebilmesinin önündeki en büyük engel yapay bir resmi ideolojinin varlığıdır. Bu resmi ideoloji, bilimsel, entelektüel gelişmeyi ve yaratıcılığı sürekli engelleyerek düşünsel alanı çoraklaştırmakta, demokratikleştirmenin önünde önemli bir engel oluşturmaktadır. Cemil Meriç bu hadım edilmiş idrakle, bu izinli hürriyetle kalkınmak mümkün mü derken bu açmazı çarpıcı bir şekilde ifade etmiştir. Geçerli resmi ideoloji toplumun kendisi hakkında düşünme yeteneğini dumura uğratmaktadır. Sermaye uygarlığı ile ilgili olarak doğru bir tavır geliştirebilmek için 200 yıldır hep aynı çıkmaz yolun yolcusu olduğumuz ortaya konulmalıdır. Bu konudaki yanılgı da milli mücadele konusundaki yaklaşımlarda ve cumhuriyet rejiminin tahlilinde odaklaşıyor. Milli mücadele ve cumhuriyetin ilk 10 yılları üzerinde kitabın hacmine göre biraz fazlaca durmamız bu bakımdan gerekliydi. 4. Böyle bir resmi ideoloji oluşturulmasının nedeni, cumhuriyeti kuran kadroların tarihsel olarak geri, askeri ve sivil bürokrasi, ayan, eşraf, ağa, şeyh, komprador, burjuvazi ve benzeri, sosyal sınıflara dayanmış olmasındandır. Eğer bir ideolojinin gücü temsil ettiği toplum sınıflarının, burada hakim sınıfların, gücünün ideolojik plana yansıması ise emperyalizm çağında bu sınıfların ilerici bir rol oynamaları olanaksızdı. Cumhuriyeti kuran kadroların bu niteliği veri olduğunda ideolojik boşluğun resmi ideolojiyle doldurulması bir zorunluluktu. Böyle bir resmi ideolojiye dayanak yapılacak şeyler de sınırlıydı. Bunu A. Mustafa Kemal'in kişiliği etrafında bir kişi kültü yaratarak, B. Milli mücadeleyi yeni yönetici sınıfın ihtiyaçlarına uygun olarak yorumlayıp, olduğu gibi değil de mülk sahibi sınıfların olmasını istedikleri gibi yeniden yazdırarak, C. Tek parti dönemi inkılaplarının önemini abartarak gerçekleştirdiler. 5. Cumhuriyetin yeni yönetici elitinin ve dayandığı tarihsel olarak geri sosyal sınıfların ihtiyacı olan bu resmi ideolojiyi oluşturmak da ittihatçı artıklarına ve onların devamı olan cumhuriyet aydınlarına düşecekti. Cumhuriyet aydınları resmi ideolojinin üreticisi ve yayıcısı olma misyonuna koşulmuşlardı. Resmi ideolojiyi üretip yaymaya koşulmuş aydınların devletle olan ilişkileri ve devlet karşısındaki konumları da ister istemez özel bir veçhe kazanmıştı. Bir bakıma Osmanlı aydınının konumuna benzer bir konumdaydılar. Dolayısıyla kapitalist toplumu özgü aydınlar gibi devletten görece bağımsız değillerdi. Bu durum düşünsel, entelektüel alanı kısırlaştırmış, antidemokratik, tek tip, bağnaz bir düşünce kalıbının yerleşmesi sonucunu doğurmuştur. 6. Yaklaşık 70 yıldır bir sermaye sınıfı yaratmak için büyük çaba harcandı. Emekçi toplum kesimleri büyük baskılara maruz bırakıldı. Ne ki 1920'lerin komisyoncu sermayesi şimdilerde uluslararası sermayenin, çok uluslu şirketlerin taşeronluğu konumuna ancak terfi edebilmiş durumdadır. Türk özel sermayesi onca yıl teşvik, destek ve vurgundan sonra yeni teşvikler, ayrıcalıklar istiyor ve ancak emperyalist sermayenin eteğine yapışarak ayakta kalabiliyor. Bugün de ülkenin geleceği bu marazi sermaye sınıfının dinamizmine terk edilmiş durumdadır. 7. Osmanlı İmparatorluğu son dönemlerinde, özellikle de geçen yüzyılda kendini büyük devletlere göre tanımlıyordu. Çarlık Rusya'sına karşı öteki emperyalist devletler için bir tampon bölge işlevi görüyor ve emperyalistler arası çıkar çatışmalarından yararlanarak dış yardımla ve benzeri ayakta kalmaya çabalıyordu. Emperyalizmin Orta Doğu ve Güneybatı Asya'daki çıkarlarının güvence altına alınması işlevine koşulmuştu. Cumhuriyet Türkiye'si de kendisini aşağı yukarı aynı biçimde tanımlamaya devam etmiştir. Sovyet Rusya'ya karşı bir tampon bölge oluşturarak Orta Doğu pazarından pay almak isteyen emperyalist devletlerin çıkar çatışmasından yararlanmayı, dış yardım almayı ve dış destekle yaşamayı bir ilke haline getirmiştir. 8. Türkiye'nin bugünkü performansı söz konusu olduğunda egemen sınıfların ve sözcülerinin yarattığı ideolojik şartlanmadan yeterince nasiplenmiş olanlar ülkenin 50-60 yıl öncesinin durumuna bakarak değerlendirme yapmayı yeğliyorlar. Türkiye'nin son 50-60 yılda belirli bir mesafe kaydettiği kesindir. Bu zaman zarfında yerinde sayan hiçbir toplum yoktur. Böyle bir şey zaten eşyanın tabiatına da aykırıdır. Önemli olan ülkenin kapitalist dünya sistemi içindeki konumunun ne olduğu, ne yönde, nasıl ve ne kadar değiştiğidir. Üstelik her değişmeyi, ilerlemeyle, her büyümeyi de kalkınmayla özdeş saymak sakıncalıdır. Eğer bir anlam ifade ediyorsa, 1987 verilerine göre Türkiye nüfusunun %40'ının 21 milyon, yıllık gelir 355 dolardı. Karşılaştırmanın anlamlı olabilmesi için geriye değil etrafa bakmak gerekir. Bir toplumsal formasyonun başarısı düne göre bugün neye sahip olduğuyla değil, fakat karşı karşıya olduğu sorunları çözebilme yeteneğiyle ölçülür. 9. Üniversitelerde öğrendiğimiz ve öğretmekte olduğumuz iktisat bilimi, ileri sürüldüğü gibi evrensel geçerliliği olan bir bilim değildir. kapitalizmin ortaya çıktığı özel koşullarda Batı için Batılılar tarafından üretilen ama bizimki gibi yeni sömürge statüsündeki ülkelerde de tüketilen iktisat bilimi, hakim durumdaki ülkelerin elinde ideolojik bir araç işlevi görmektedir. Söz konusu öğreti, bizim ve benzer durumdaki az gelişmiş ülkelerin realitelerini açıklama gücüne sahip değildir. Batı'da, Batılıların ihtiyaçları için üretilmiş teorik yaklaşımların ve o yaklaşımlara dayanan iktisat politikalarının eleştirel bir değerlendirmesini yapmamız gerekiyor. Aksi halde, bize gösterilen ama sonu olmayan bir yolda yürümekten kurtulmamız mümkün değildir. 10. Artık 200 yıldır dayatılan asrileşme, muasırlaşma, batılılaşma, çağdaşlaşma, kalkınma, çağ atlama ve her seferinde yeni bir şeymiş gibi sunulan paradigmanın iflas ettiğini kabullenmeliyiz. Bir şeyi daha kabullenmeliyiz ki söz konusu paradigmanın dışına çıkmadıkça gerçekten eşitlikçi, demokratik, gönençli, kendi ayakları üzerinde durabilen bir toplumsal düzen oluşturmamız mümkün olmayacaktır. İşte bu kitapta tartışma konusu edilen belli başlı sorunlar yukarıdaki temalar etrafında toplanıyor. İkinci bölüm. Aydınlar ve resmi ideoloji. Arslanlar kendi tarihçilerine sahip olana kadar avcılık öyküleri her zaman avcıyı yüceltecektir. Afrika atasözü. Her tarihsel dönemde ve her toplumsal formasyonda belirli bilgilere sahip olanlar ayrıcalıklı bir konumda bulunurlar. Toplumsal işlevleri karşılığında maddi, siyasal, ideolojik olarak ödüllendirilirler. İlkel kabilede büyücü, firavunun rüya yorumcusu, günümüzün diplomalıları ve benzeri ait oldukları toplumsal formasyonların sosyolojik anlamda aydınlarıdırlar. Bu anlamda sosyolojik, aydını olmayan toplum yoktur. Aydın olmayan toplum olmadığı gibi, aydınların meşrulaştırıcı toplumsal işlevleri ve siyasal iktidar karşısındaki konumları da bir üretim tarzından diğerine değişir. Bu farklılık meşrulaştırma işlevinin tarihsel süreç içinde aldığı biçimle doğrudan ilgilidir. İlkel, köleci, asyatik, feodal, kapitalist, tekelci devlet kapitalizmi, bürokratik, sosyalist toplumsal formasyonlarda aydınların işlevi ve siyasal iktidar karşısındaki konumları farklıdır. Eski Uzak Doğu uygarlıklarında toplumsal hiyerarşide bilge birinci sırada yer alırdı. Bu durum onun toplumsal işlevinin öneminden kaynaklanırdı. Yine eski Doğu toplumları halk dilinde birinci bilge, ikinci çiftçi, üçüncü zanaatkar, dördüncü tacir denirdi. Söz konusu toplumsal formasyonlarda bilgenin birinci sırada yer alması onun bilgelik ve moral, ahlaki, standart örneği olmasındandı. Bilgeyi önemli ve saygın yapan askeri ekonomik gücü değil, toplumsal ideolojik işleviydi. Her toplumsal formasyonda aydınların toplumdaki konumları ve siyasal iktidarla ilişkileri farklıdır. Dolayısıyla toplumsal formasyonun niteliğine bağlı olarak sınıf ya da egemen sınıfın bir bölüğü, kast, katman oluşturabilirler. Aydınlar Osmanlı toplumsal formasyonunda egemen sınıfın bir bölüğünü oluştururlardı. İdeolojik, meşrulaştırma işlevi, hukuki, bürokratik bir işleve sahiptirler. Kısaca hukuk, din, eğitim, yönetim alanlarını kapsayan bir kesim oluşturuyorlardı. Osmanlı İmparatorluğu'nda Şeyhülislam, müftü, kadı, müderris, imam ve benzerinden oluşan bir dini hiyerarşi oluşmuştu. Söz konusu hiyerarşi sayesinde imparatorlukta hem ideolojik, şeriatın uygulanması, hem de idari fonksiyonlar, yargı gerçekleştirilirdi. Hiyerarşinin yükseklerinde yer alanlar büyük servetlerin de sahibiydiler. İlmiye sınıfı için kat ve müsaadelerinin olmayışı bu kesimin hem büyük servetler edinmesine hem de edindikleri serveti miras yoluyla çocuklarına aktarmalarına olanak veriyordu. Böylece yönetici sınıf içinde kapalı bir kast oluşturmayı başarmışlardı. Sosyolojik olarak aydın tanımına giren kesimin önemi ve toplumda ayrıcalıklı konumu bilgili olmalarından dahası toplumda kültürel tekele sahip olmalarındandır. Halk dilinde ilim iktidardır. Dipnot, bu sözün F.B. Kın'a ait olduğu dileri sürülüyor. Atasözü aslında iki şeyi içermektedir. Birincisi, her bilgi doğal olarak bir siyasal iktidar yaratma eğilimindedir. İkincisi de, her iktidar zorunlu olarak bir bilgi donanımına ihtiyaç duyar. Demek ki aydınların ayrıcalıkları veya siyasi iktidar ortağı oluşları bilgilerine dayanmaktadır. Eski Mısır'da Hazreti Yusuf'un firavundan sonra devletin ikinci adamı konumuna gelmesi bilgili olmasındandır. Bütün diğer kâhinlerden daha iyi rüya yorumcusu oluşundandır. Beni memleketin hazinelerine memur et. Çünkü ben korumasını ve yönetmesini bilirim. Yukarıda sözünü ettiğimiz sosyo-profesyonel bir kesit oluşturan ve sosyolojik aydın tanımına girenlerdir. Bir de bunlardan ayrı olarak ve ekseri marjinal bir öneme sahip olan, çoğu zaman küçük bir grup bile oluşturamayan entelektüeller bulunur. Entelektüellerin ayırt edici niteliği diploma sahibi olmaları veya belirli bilgilere sahip olmaları değildir. aynı şekilde belirli meslek gruplarına dahil olmaları da değildir. Şüphesiz bunlarda en az diğerleri, sosyolojik aydın tanımına girenler kadar, belki de onlardan daha çok bilimsel bilgiye sahiptirler. Entelektüelin ayırt edici niteliği, onun siyasal iktidardan veya siyasal iktidarın gerisindeki egemen sınıflardan bağımsızlığı, siyasal iktidar karşısında eleştirel bir tavır içinde olmasıdır. Bu niteliklerinden ötürü entelektüel, siyasal iktidarla da iyi geçinemeyen biridir. Burada önemli olan zihinsel ve moral, ahlaki bir eğilimdir. Ve bu eğilime uygun davranabilme, tavır alabilme yeteneğidir. Entelektüellerin bir grup oluşturabildikleri ve belirgin bir ağırlığa sahip oldukları ülke Fransa olmuştur. Zaten entelektüel kavramı da ilk defa Dreyfus olayı ile ilgili olarak 23 Ocak 1898'de kullanılmıştır. Dolayısıyla yakın tarihe ait bir kavramdır. Bir grup oluşturmasalar da en azından tekil olarak ya da birbirinden bağımsız aynı zihinsel eğilime cevap veren entelektüeller her tarihsel dönemde ve her toplumda var olmuşlardır. Bu anlamda entelektüelin misyonu gerçeğin çarpıtılmış biçimiyle savaşmaktır. Gerçeğin saptırılmış ideolojik bir versiyonunu topluma kabul ettirmeye çalışan devletin ve bu işleve koşulmuş aydınların, aldatıcıların ipliğini pazara çıkarmaktadır. Açıklıktan yana olmayan, gerçeğin ortaya çıkmasından zarar görecek olan sınıflara karşı gerçeği savunan, tek kelimeyle gerçeğin ortaya çıkmasından yana tavır koyan kişidir. Bu anlamda egemen sınıflar ve onların adamları tarafından yaratılan hurafeleri sergilemek, mistifiye, aldatılma, edilmiş olanı demistifiye, yaratılan efsaneyi yıkmak anlamında etmektir. Her sınıflı toplumda iktidardaki sınıflar sömürüyü gizlemek, sömürü ve baskıyı meşrulaştırmak, mevcut düzenin değişmezliğini kabullendirmek amacıyla efsaneler, hurafeler üretirler. Kurulu düzenin devamı ideolojik bulanıklığın sürdürülmesine, hurafelerin egemen kalınmasına bağlıdır. İşte entelektüel egemen olan sınıfların gizli kalmasını istediklerini açığa çıkarmaya çalışan, gerçeğin saptırılmış, reyfiye, bir versiyonunu kabullenmeye razı olmayan, iktidarlardakilerin empoze etmekten çıkarı olduğu bir toplumsal değerler sistemine başkaldıran, örneğin egemen ideolojiye, resmi tarihe karşı çıkarak, gerçekten yaşanmış olanla yaşandığı varsayılan, gerçeğin çarpıtılmış ya da resmi versiyonu arasındaki uyumsuzluğu ortaya çıkarmayı kendine iş edinen kişidir. Egemen olan sınıfların ve devletin her türlü politika ve uygulamalarını eleştirebilen, bu alanda hiçbir yasağa, tabuya, inkarcılığa itibar etmeyen, sorunları sadece ulusal planda değil, evrensel planda ele alıp kavramaya çalışan kişidir. Ünlü fizikçi Albert Einstein, nükleer enerjinin askeri ve başka stratejik amaçlarla kullanılmasına karşı tavır aldığında gerçek bir entelektüel tavrı sergilemiş oluyordu. Onu aynı tavrı göstermeyen meslektaşlarından ayıran ve entelektüel yapan, başta söylediğimiz gibi sahip olduğu bilimsel bilgi değil, toplumsal, insani, evrensel sorunlar karşısında aldığı tavırdır. İşte bu yüzden Jean-Paul Sartre, atom fizikçisi nükleer denemelere karşı bildiriyi imzaladığında entelektüeldir derken bu ayrımı ifade etmek istemiştir. Nitekim Sartre, Russell, Diderot, Emile Zola ve başkaları bilgili oldukları için entelektüel sayılmıyorlardı. Sosyolojik aydın tanımına girenlerde ortak yanları bilgili olmaları olsa da onları asıl entelektüel yapan insani sorunlar, evrensel sorunlar karşısında aldıkları tavır, devlete karşı tutumlarıdır. Paul Baran, aydın denilen kişi böylece yaptığı işin özü ve esası bakımından bir toplum eleştirmeni, daha güzel, daha insanca ve daha akla uygun bir toplum düzenine giden yolu tıkayan engellerin ne olduklarını arayıp bulmayı, incelemeyi ve bu yoldan bunların aşılmasına yardımcı olmayı kendisine dert edinmiş kimsedir. O, bu nitelikleriyle toplumun vicdanı ve toplumun belli bir tarih döneminde içinde yaşadığı ilerici güçlerin sözcüsü haline gelir. Ve bu nitelikleriyle o, status quo'yu korumaya çalışan egemen sınıf tarafından ve bu sınıfın emrinde olup aydınları en hafifinden hayalcilik ya da metafiziklikle, en kötüsü de yıkıcılık ya da bozgunculukla suçlayan kafa işçileri tarafından bir dert yaratıcısı, bir baş belası olarak görür derken, bizim entelektüel dediğimiz gerçek aydının diğerlerinden farkını vurgulamak istiyor. Bu aşamada önemli bir teorik sorunla karşılaşılır ki o da bilginin niteliği, hakim sınıflar ve devlet karşısındaki konumudur. Bilimsel bilginin göreli bir özerkliği vardır. Dolayısıyla üretilen bilimsel bilgiyle hakim sınıflar arasında birebirlik, doğrudan bir ilişki olduğunu varsaymak sakıncalıdır. Bilimsel bilginin, sosyal bilim, sınıfsal bir öze sahip olması onun göreli özerkliğini ortadan kaldırmaz. İşte bu durum sosyal bilimlerde tarafsızlık sorununu tartışma gündemine getirmiştir. Göreli özerkliğe, otonomi relatif, rağmen tarafsızlık bir safsatadan ibarettir. Son tahlilde sınıfsal çıkarlardan tam bağımsız bir bilgi, sosyal bilim, olanaksızdır. Bilim adamı tarafsız olmalıdır ya da tarafsızdır dendiğinde asıl söylenmek istenen gerçekten tarafsızlık değil, iktidarlardakilerin mülk sahibi sınıfların istemediklerini söylememek, tartışma konusu yapmamaktır. Tersini yapanlar, yani iktidardaki sınıfların istemediklerini yazıp söyleyenler, tartışma konusu yapanlar bilimsel tarafsızlıktan uzaklaşmış sayılırlar ve tarafsızlıktan ayrılmanın da bedelini şu ya da bu biçimde öderler. Örneğin Orta Çağ'da kilisenin temel öğretisine ve hakim düşüncesine karşı çıkan birine ne kadar derin bilgin olursa olsun yaşama hakkı tanınmazdı. Çünkü geleneksel Orta Çağ toplumunda sadece teolojinin yaydığı bilgi esastı ve o bilgiye sahip olanlar saygın ve ayrıcalıklı bir konumda bulunurlardı. 1930'lu yıllarda bir Sovyet tarihçisi ölümü göze almadan Çin tarihi üzerine bir araştırmaya girişemezdi. Eski Çin tarihiyle ilgili araştırmalar doğal olarak Asya tipi üretim tarzını çağrıştırıyordu. Oysa Stalin bürokrasisi Asya tipi üretimi tarzıyla ilgili tartışmaları büyük bir tehlike olarak görüyor ve şiddetle cezalandırıyordu. Hem sosyoprofesyonel bir grup oluşturan sosyolojik anlamdaki aydınlar hem de entelektüel denilenlerin daha çok kapitalist üretim tarzının ilk defa ortaya çıktığı kapitalist gelişmenin kendi tarihsel geçmişlerinin ürünü olan az sayıdaki gelişmiş sanayi toplumlarında ağırlıkları söz konusu olmuştur. Buna karşılık üretici temeli zayıf, bizimki gibi dışa bağımlı az gelişmiş ülkelerde ve Sovyetler Birliği, Çin, Doğu Avrupa, Küba, Vietnam ve bunun gibi bürokratik baskı rejimlerinde bir grup olarak entelektüellerin ortaya çıkma ve yaşama koşulları son derece sınırlı kalmıştır. Sovyetler Birliği'nde devrimden bu yana resmi gerçek, resmi tarih tam 10 defa değiştirilmiştir. İktidarı ele geçiren her bürokratik klik kendi çıkarına uygun düşen bir tarih versiyonunu topluma kabul ettirmek istemiştir. Bizde aşağı yukarı 1920'lerin sonları ve 1930'ların ortalarına kadarki dönemde oluşturulmuş bir resmi tarih ve resmi gerçek varlığını sürdürmektedir. Burada asıl tartışılması gereken nasıl olup da resmi gerçek ve resmi tarihin ciddi bir eleştiriye uğramadan ve yara almadan veya çok az aşınmayı uğrayarak bu kadar uzun süre varlığını sürdürebilmiş olmasıdır. Bunun hem Türkiye'de sermaye birikiminin aldığı özgün biçim, hakim sınıfların niteliği veya sınıfsal ittifakın yapısı ve tarihsel süreklilik, hem de aydınların devlet içindeki konumlarıyla veya devlet karşısındaki ilgili yanları vardır. Biz bu kitapta sorunun bu yanını tartışmayı deneyeceğiz. Fakat bu aşamada bir hatırlatma yapmamız gerekiyor.